Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Eyle Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Şehriver 1401, Hicri Gameri 1 Safer 1444 ve Miladi Takvimle 29 Ağustos 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Aşura hamasetinde kadınların varlığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Irak Dışişleri Bakanları bugün bir araya gelecekler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın cevabının ilk fırsatta verileceğini söyledi. İranlı yetkili Bez Paş, bölge ülkeleri çevre konusunda birbirlerine yardım etmeli dedi. 78 Rus şirketine oluşan bir iş heyeti İran'a gelecek. Hollanda, Türkiye'den mülteci alma yükümlülüğünü askıya aldı. Siyonist rejim İsrail, Türkiye'den Ankara'daki Hamas ofisini kapatmasını istedi. Birleşmiş Milletler, kıtlık çeken ülkeler için Ukrayna'dan tahıl alımını başlattı. Şimdi haberler.
Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini temizlenme merasimi maneviyat dolu bir atmosferde gerçekleşti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi korona şartlarında yaşanan değişikliğin ardından Meşhed'e yaptığı ziyarette İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin tozunu alma törenine katıldı. Merasimde bir grup alim ve türbenin hizmetçileri yer alırken toz alma merasimi Kur'an-ı Kerim okunması eşliğinde gerçekleşti. Söz konusu merasim Hicri Kameri takvime göre Muharrem ayının son günlerinde gerçekleşti.
Irak ve İran Dışişleri Bakanları bugün bir araya gelecek ve önemli ikili bölgesel ve uluslararası konuları görüşecekler. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile bir araya gelecek. İran ve Irak Dışişleri Bakanları daha önce bir telefon görüşmesi yaptılar. İran Dışişleri Bakanı, Irak Dışişleri Bakanı ile 5 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'da hac sırasında gözaltına alınan bir İran vatandaşının akıbetini takip ederken serbest bırakılması için bir mesaj iletilmesini talep etti. 21 Temmuz'da İran Dışişleri Bakanı, Irak Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Zaho kentinin bombalanmasını kınadı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarı için güçlü desteğini vurguladı.
İran ve Umman Dışişleri Bakanları yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle ilgili son gelişmeler hakkında telefon görüşmesi yaptı. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr El-Busaidi ile yaptığı görüşmede Umman hükümetine teşekkür ederken Amerikan tarafının cevabının dikkatle değerlendirildiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti inceleme ve sonuç çalışmalarının tamamlanmasının ardından görüşlerini açıklayacak dedi. Emir Abdullahian, bizim irademiz iyi, istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varmak üzerine kurulu dedi. Umman Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı ve sorumlu çabalarını ve bir anlaşmaya varılmasındaki iyi niyetlerini takdir ederken, tüm tarafların ortak işbirliğiyle Viyana müzakerelerinden tatmin edici bir sonuç alınacağını umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, geçen hafta Perşembe günü de Katar Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yaptırımları kaldırmak için son müzakere süreci hakkında bir telefon görüşmesi yapmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere ilişkin uzmanlık toplantılarının tamamlanmasının ardından ilk fırsatta Amerika'ya cevabın verileceğini söyledi. Nasır Kenani dün İrna ile yaptığı röportajda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, ülkenin milli çıkarlarını sağlayan istikrarlı ve kapsamlı bir anlaşmaya varma konusunda ciddi ve bu konuda sorumlu davrandı. Nasır Kenani ayrıca müzakere süreci konunun hassasiyeti sebebiyle gizlidir ve tüm taraflar müzakere sürecinin gizli doğasına bağlı kalmaya çalıştı ve bunların medyaya yansıtılmaya çalışılması müzakerelerin sonucuna yardımcı olmayacak dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü birçok kez açıklandığı gibi yaptırımların kaldırılmasına dair müzakerelerde yaptırımlarla ilgili çok fazla konu kalmadığını söyledi. İranlı diplomat, İran'ın istikrarlı bir anlaşma arayışında olduğunun kesin olarak söylenebileceğini belirterek şöyle dedi. İran anlaşmayı ciddiyetle takip ediyor ve nükleer anlaşmanın yeniden başlamasının İran İslam Cumhuriyeti'nin ve bu anlaşmanın taraflarının çıkarına olduğuna inanıyor.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakar Keni, İran İslam Cumhuriyeti 40 yıllık istikrar ve ilerleme deneyimini bağımsız ülkelerle paylaşmaya hazır dedi. İrna'ya göre Ali Bakır Keni, pazar günü Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ferdi Mamani ile İran-Bolivya siyasi istişarelerinin dördüncü turunu düzenleme çerçevesinde Tahran'da bir araya geldi ve İran'ın dış baskılarla başa çıkma deneyimine atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıllık istikrar ve kalkınma deneyimini bağımsız ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerinin uğursuz terör olgusundan kurtarmasındaki rolüne değinen Bakri, bugün direniş, salt bir kültür ve söylemin kapsamını aşmış, kapsamlı ve verimli bir yönetim modeli haline gelmiştir dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, direniş kültürü bölgedeki birçok ülkede ulusal güvenliğin önemli bir bileşeni haline geldi ve bu bağlamda kabul edilmelidir ki bölgedeki bazı ülkelerin toprak bütünlüğünün bir gereğidir. Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkenin uluslararası etkileşimlerdeki işbirliğini ve başarılı deneyimini gözden geçirerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmesi çağrısında bulundu.
İran Sayıştay Divanı Başkanı Mehrdad Bezirpaş, bölgedeki ülkeler birbirlerinin çevre sorunlarıyla ilgilenmeli dedi. Mehrdad Bezirpaş, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ile Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki iyi iktisadi ve turizm ilişkilerine değindi ve iletişimin gelişmesinin Türkiye'ye bağlı olduğunu söyledi. Bezirpaş, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı son ziyareti ve İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile görüşmesine atıfta bulunarak bu görüşmenin başarılı bir görüşme olduğunu belirtirken, ikili anlaşmaların mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasının koşullarından birinin gözetleyici kurumların takibi ve etkin faaliyetleri olduğunu söyledi. Bezbaş, Türkiye halkının su ihtiyacına saygı duyuyoruz. Ancak baraj yapım planının Türkiye milletinin sorunlarını çözerken aynı zamanda komşu ülkeler için çevre sorunları yaratmamasına özen gösterilmesi gerekiyor dedi. Tahran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeref Malkoç da İran ve Türkiye'yi 400 yılı aşkın süredir barışçıl ve gerilimsiz komşuları olan dost ve kardeş ülkeler olarak gördüğünü söyledi. Malkoç, bölge ülkeler için en önemli tehdidin dış müdahale olduğunu belirterek, İran Sayıştay Başkanlığı'nın İslam ülkeleri denetim teşkilatının kurulması ve bu ülkelerin denetim alandaki başarılı deneyimlerini sunmaları ve ortak projeler yürütmelerine dair teklifini önemli olarak değerlendirdi.
Tahran Ticaret Odası 78 Rus şirketinden oluşan bir iş grubunun Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Tahran Ticaret Odası ile Rusya İhracat Merkezi arasında Eylül 2020'de imzalanan mutabakat saptı uyarınca 78 Rus şirketinden 125 kişilik bir iş grubu ülkenin dört bir yanından İranlı iş adamlarıyla görüşmek ve müzakere etmek için Tahran'a gelecek ve ikili müzakereler yürütecekler. Tahran Ticaret Odası Uluslararası İşler Yardımcısı'nın açıklamasına göre bu heyetin üyelerinin faaliyetleri, gıda ve tarım endüstrileri, tahıl, su ürünleri, gıda ve tarım için ekipman ve makineler, endüstriler, ağaç endüstrileri, otomobil parçaları, ulaşım, telekomünikasyon ve radyo sistemleri, sondaj ve madencilik, enerji, geri dönüşüm, reklam, dijital pazarlama ve eğitim üzerinedir. Programa göre İranlı şirketler Rus şirketleriyle müzakereler yapabilecekler.
2022 Rusya Uluslararası Askeri Yarışmalarda İran ekibi 4. oldu. 2022 Rusya Uluslararası Askeri Oyunları 34 ülkenin katılımıyla 2 hafta boyunca Rusya'nın ev sahipliğinde yine İran, Belarus, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Venezuela, Cezayir, Çin, Ermenistan, Moğolistan ve Vietnam'da da düzenlendi.
Türkiye, Yunanistan'ın savaş uçaklarının görevlerini yerine getirmesini engelleme eylemini protesto etti. Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üstlerine emniyetle döndü. Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos adası batısında 10.000 feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.
Hollanda, Türkiye-Avrupa Birliği mültecilerin geri kabulü anlaşmasından doğan yükümlülüklerini geçici olarak askıya aldığını bildirdi. Hollanda böylece Türkiye'deki kamplardan mülteci alımına ara verecek. Hollanda'da ülkeye gelen sığınmacıların ilk başvuru yeri olan Terapya Sığınma Merkezi'ndeki yoğunluğun kaosa dönüşmesi üzerine hükümet, Cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yeni bir plan açıkladı. İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Erik van der Burg'un Hollanda Temsilciler Meclisi'ne verdiği bilgiye göre başvuru merkezindeki yığılmayı önlemek amacıyla ülkeye mülteci gelişi sınırlandırılacak. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'den toplam 250 kişi, önümüzdeki yılda 1000'den fazla sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Ancak hükümetin kararı ile bu kabuller geçici bir süre durduruldu.
Göç İdaresi Başkanlığı bir hafta içerisinde sınır dışı edilen 2383 düzensiz göçmenle yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 73.836'ya ulaştığını açıkladı. Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısının 17.120 olduğu, bunların 4.270'inin Afganistan, 5.148'inin Pakistan uyruklu, 7.702'sinin diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.
Siyonist rejimi İsrail Türkiye'den Filistin İslam Birliği'nin hareketinin Türkiye'deki ofisini kapatmasını istedi. Türkiye terör rejimi İsrail'in işgaline ve cinayetlerine karşı Filistin milletini her zaman desteklediğini iddia ederken ancak bu destek sözde sınırlı kaldı. Türkiye Siyonist rejimi 1949'da tanıdı ve o zamandan beri iki taraf arasında ekonomik ve askeri alanda yakın ilişkiler başladı. Şargıl Evsel gazetesinin internet sitesinde dün yer alan habere göre Siyonist rejimin Türkiye'deki Büyükelçiliği maslahat güzarı Erit Lilian, İsrail Türkiye'nin Hamas hareketinin Ankara'daki ofisini kapatmasını istiyor dedi. Siyonist yetkili İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ni yeniden atama sürecinin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini ancak bu süre zarfında İsrail'in Ankara'nın Hamas hareketinin bu şehirdeki ofisini kapatmasını beklediğini de sözlerine ekledi. İki ülke arasında uzun bir zaman sorunlu bir şekilde ilerleyen ilişkilerini normalleştirme kararı almış ve bu çerçevede geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak Büyükelçi atama kararı alınmıştı. Lilian, ırkçı İsrail'in Ankara'ya atayacağı büyükelçisi için ismin henüz belirlenmediğini belirtti. Bu sürecin İsrail'de teknik açıdan farklı bir şekilde ilerlediğini söyledi.
Iraklı Ketaif Hizbullah'ın güvenlik görevlisi Irak'ın kuzeyindeki Türk askerlerinin varlığına atıfta bulunarak Türk askerlerini sınır dışı edebilecek kapasitede olduklarını söyledi. Türkiye son 3 yılda Kuzey Irak'taki operasyonlarını yoğunlaştırdı ve bu operasyonları hala kara ve havadan sürdürüyor. Türkiye bu operasyonların amacının terör örgütü olarak listeye aldığı PKK ile mücadele olduğunu ileri sürüyor. Ancak Bağdat yetkilileri ve bu ülkenin siyasi grupları ve akımları Türkiye'nin bu eylemlerinden memnuniyetsizliklerini farklı dönemlerde dile getirmişlerdir. Fars Haber Ajansı'na göre Ketaip Hizbullah'ın Irak'taki güvenlik görevlisi Ebu Ali el-Askeri, Irak'ın düşmanlarının bombalama girişimlerini sürdürmesi halinde büyük bir sorun yaşayacaklarını belirterek Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılmasına vurgu yaptı.
Medya kaynakları Siyonistlerin Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'daki saldırganlarına karşı ateş açarak karşılık verdiklerini ve taraflar arasında çatışma çıktığını bildirdiler. Siyonist İsrail basınından Yediot Aharonot, Ramullah yakınlarındaki Siyonist rejimin bir askeri karakolunun Filistinler tarafından hedef alındığını bildirdi.
Iraklı protestocular halktan cuma günkü Bağdat'ı siyasi sınıfa karşı gösterilere katılmalarını istedi. Iraklı protestocular sonraki adım başlıklı bir bildiride bugün 2003'ten sonra ülkeyi yönetmeye katılan siyasilerin kökten değiştirilmesine yönelik planların devreye girdiğine tanık oluyoruz. Siyasi fraksiyonlar arasındaki mevcut çatışmanın gölgesinde uygulama mekanizması hakkında nelerin olduğunu bilmiyoruz cümlesine yer verildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Temsilciler Meclisi saldırgan Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e dizel ve akaryakıt taşıyan gemilere el koyma girişimini kınadı.
Birleşmiş Milletler, Etiyopya ve Yemen gibi kıtlık çeken ülkeler için Ukrayna'dan tahıl alımına yeniden başladı. TASS Haber Ajansı'na göre Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'den tahıl ihracatı girişimi alanındaki koordinatörü Emir Mahmut Abdullah pazar günü yaptığı açıklamada Dünya Gıda Programı'nın kıtlığın pençesindeki Etiyopya ve Yemen gibi ülkelere insani yardım operasyonları için Ukrayna'dan tahıl alımına yeniden başladığını duyurdu.
Rus kuvvetleri Ukrayna'da Zaporijya nükleer santrali üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Ve son haberimiz Hollanda'da tırın yoldan çıkarak mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Biri ağır 7 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Kuzey Kutbu'na Büyükelçi ataması etrafında. Amerika Kuzey Kutbu'na özel ve seyyar bir büyükelçi atadığını duyurdu. Washington'un bu kararının Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi ve Çin'in bölgede araştırma merkezlerini çalıştırmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Amerika'nın yeni büyükelçisinin atanmak ve onaylanmak için Senato Meclisi'ne tanıtılacağı belirtildi. Alaska eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lisa Murkowski, Kuzey Kutbu'na büyükelçi atama kararı aldığını vurgulayarak Amerika'nın bu bölgede tek diplomatik temsilci ülke olduğunu da belirtti. Yeni büyükelçinin Kuzey Kutbu'ndaki Amerikan koordinatörünün yerine geçmesi planlanmıştır. Halihazırda Amerika'nın Kuzey Kutbu'ndaki temsilcisi Jim Hart'tır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joe Biden'ın bölgede bulunan Rusya, Kanada, Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç ve çıkar sahibi gruplar ile temas halinde olacak büyükelçi atamak istediğini belirtti. Antony Blinken şöyle diyor: Kuzey Kutbu'nda barış ve istikrar stratejik öneme sahiptir ve Washington için bir önceliktir. Bu haber Rusya, Kuzey Kutbu yakınlarındaki varlığını arttırırken Amerika tarafından duyuruldu. Bu sırada Çin de bu bölgede araştırma istasyonları kuruyor ve bölgedeki varlığını yoğunlaştırmaya çalışıyor. Görünen o ki şu anda Ukrayna'nın savaş bölgesinde bulunan Asya ve Pasifik Okyanusu gibi başka yerlerde bulunan Rusya ile Amerika arasındaki karşılaşmalar artık çok önemli ve stratejik bir coğrafi alana, yani Kuzey Kutbu'na da sıçramış görünüyor. Aslında Kuzey'in artan önemi mülkiyeti için rekabeti yoğunlaştırdı ve önümüzdeki yıllarda bu bölgenin kaynakları ve kullanımı konusundaki tartışmaların Rusya ve NATO arasında büyük bir meydan okuma haline geleceği tahmin ediliyor. Amerika, Rusya, Kanada, Norveç ve Danimarka Kuzey Kutbu'na komşu ülkeleri oluşturuyor.
Dünyanın ısınması ve Kuzey Kutbu'nda sıcaklığın artması bu bölgedeki buzların erimesine neden olmuş. Böylece artık Kuzey Kutbu'nun zengin maden kaynaklarının nakli ve keşif ve çıkarması imkanı sağlanmıştır. Bu durum bu bölgenin ekonomik, askeri ve stratejik açıdan öneminin artmasına neden olmuş ve bunun sonucunda kuzeydeki ülkeler arasında mülkiyet rekabetini yoğunlaştırmıştır. Rusya, Birleşmiş Milletler'den zengin petrol ve gaz ve mineral rezervlerine sahip milli karasuları ve Arktik kıta platosunun sınırlarını genişletmesini istedi. Ruslara göre 21. yüzyılda Rusya topraklarına komşu kutup bölgeleri bu ülke ve dünya pazarı için ana petrol üretim kaynağı haline gelebilir. Rusya'nın yanı sıra Kuzey Kutbu'na komşu olan Norveç ve Kanada gibi bazı batılı ülkelerde Kuzey Kutbu'ndaki topraklarını genişletmek için Birleşmiş Milletler'e taleplerini iletmişler. Bu jeostratejik bölgede bağımsız olarak askeri varlık ve tatbikatlar yapmışlar. Bu hassas bölgenin militarizasyonuna doğru ilerlemişlerdir. Bu bağlamda Batı, bir yandan NATO şeklinde bu çok önemli bölgede askeri varlığını tatbikatlarda dahil olmak üzere genişletmeye çalışıyor. Diğer yandan Rusya, kuzeydeki operasyonlar için iki özel muharebe tugayının yanı sıra deniz birimlerinin kalıcı olarak konuşlandırılmasını gündeme almış durumda. Bu bağlamda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada'nın kutup bölgesini yaptığı son ziyarette şunları söyledi: Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki kabiliyetleri ve girişimleri bu askeri ittifak için stratejik bir meydan okumadır. Bu bağlamda Kuzey Kutbu'ndaki yüzlerce yeni ve eski askeri bölgenin yeniden açılması ve Rusya'nın bu bölgeyi hipersonik füzelerde dahil olmak üzere en gelişmiş silahlar için bir test yatağı olarak kullanması bu meydan okumanın somut örnekleri olarak gösterilebilir. Bu nedenle Rusya ile Amerika arasında artan çatışmanın yeni arenasının Arktik bölgesi olduğu görülüyor ve Biden yönetiminin Arktik için bir büyükelçi ataması nedeniyle bir sonraki aşamada Amerika'nın NATO ile birlikte özellikle de Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda talep ettiği alanları kısıtlamak için askeri varlığını önemli ölçüde artıracak. Bu da bu stratejik bölgede Moskova ile askeri bir çatışma olasılığını güçlendirmek anlamına gelecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da çifte standartlı ifade özgürlüğü kriterleri başlığını taşıyor. Denver Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı ve hocalarından Nadir Haşim'in Siyonist rejim İsrail'in Selman Rushdie'ye yönelik saldırıda elinin olduğuna dair sözleri, Amerikan Kongresi Cumhuriyetçilerinin İran'ın Amerika'nın akademik çevreleri ve müesseselerine sızmaları hususunda uyarıda bulunarak gelecek aylarda bu hususta araştırmalar başlatmak istediklerini belirtti. Nadir Haşim'in son röportajda, Siyonist İsrail'in kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma karşıtlığından yola çıkarak İsrail casusluk servisi Mossad'ın müzakereleri halel getirmek amacıyla Selman Rushdie'ye saldıran kişiyi kışkırttığı ihtimalinden söz etti. Cumhuriyetçi Parti'nin dış politika liderleri bu açıklamaların Amerikan akademik kurumlarında İran'ın propagandasının yayıldığını gösterdiği konusunda uyardı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Greg Stoop da şöyle dedi. Denver Üniversitesi profesörünün İsrail'in Selman Rushdie'nin cezalandırılması rolüne ilişkin açıklamaları tehlikeli ve gerçek dışıdır ve Amerika'da antisemitizmin yayılmasına yol açmaktadır. Bu üst düzey yetkililer antisemitizm olarak tanımladıkları ve Amerika'ya karşı komplo teorilerinin yayılmasıyla mücadele etmek için önümüzdeki aylarda Denver Üniversitesi gibi kurumları soruşturmaya başlayacaklarını vurguladılar. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Jim Banks da şöyle dedi. Yahudi aleyhtarı ve anti-Amerikan komplo teorileri artık Amerikan üniversitelerinde yayılıyor ve öğrencilerin zihinlerini zehirliyor. Cumhuriyetçiler, İran hükümetinin Yahudi aleyhtarı propagandasını destekleyen profesörleri ve hocaları denetlemeli, yakından onları izlemeli.
Cumhuriyetçiler, yabancı ülkelerin özellikle İran ve Çin'in akademik kurumlardaki sözde etkisiyle başa çıkmak için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olacağı bir sonraki kongrede önerilerine sunmak için çeşitli planlar hazırladıklarını iddia ettiler. Cumhuriyetçi liderlerin Denver Üniversitesi Profesörü Nadir Haşimi'ye karşı sert duruşu ve açıklamaları Amerika'da ifade özgürlüğü konusunda çifte standardın varlığını bir kez daha ispatladı. Bu üniversite hocası Salman Rushdie'ye yönelik saldırıya ilişkin sadece görüşünü ifade ederken sözlü saldırıların hedefi oldu ve muhtemelen cumhuriyetçi makamların baskılarından dolayı yargılanacak ve işinden bile olabilecektir. Ancak şurada soru şu ki, fikrini ifade ederek bu hoca Amerika'nın hangi yasasını ihlal etti veya Siyonist rejimin Salman Rushdie'ye yönelik saldırıdaki olası rolüne yaptığı vurgunun antisemitizm meselesiyle ne ilgisi var? Siyonist rejim İsrail hakkında herhangi bir yorum antisemitik bir durum sergilemekle eşdeğer mi? Durum böyleyken insan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçları eleştiren açıklama ve raporları antisemitizm olarak değerlendirilmelidir. Ne Birleşmiş Milletler ne de dünyanın pek çok ülkesi böyle bir görüşe sahip değilken ve Siyonist rejimiyle dünyadaki Yahudiler arasında bir ayrım olduğuna inanırken bu yanlış bir saptama olacaktır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti defalarca Siyonist ve Yahudilik arasındaki ayrımı vurgulamıştır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise İslam peygamberi aleyhine hakaret içeren karikatürlerin yayınlanması ve küfür ve saygısız ifadeler içeren Şeytan Ayetleri kitabının yayınlanması gibi durumlarda Amerikalılarda dahil olmak üzere Batılıların ifade özgürlüğü iddialarıdır. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Batı'nın ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartlarına bakıldığında bu konunun ancak Müslümanların kutsallarına hakaret dahil olmak üzere sorgulayıcı ve hakareti içeren konuların eşlik ettiği durumlarda geçerli olduğunu göstermektedir. Diğer durumlarda Holokost sorunu ve Siyonist rejimin Salman Rushdie'ye yönelik saldırıdaki olası rolünün gündeme getirilmesi gibi konular en sert tepkilerle karşılanmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Şehriver 1401, Hicri Kameri 1 Safer 1444 ve Miladi 29 Ağustos 2022 Pazartesi. Önce bugün Hicri Kameri 1 Safer 37 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam ile Muaviye askerleri arasındaki vuku bulan savaşın son aşaması Irak'taki Fırat Nehri kıyısındaki Sıffin bölgesinde başladı. Muaviye İmam Ali Aleyhisselam halife olduktan sonra ona biat etmekten kaçındı ve 3. Halife Osman'ın kanını yerde bırakmamak bahanesiyle Hazreti Ali Aleyhisselam ile savaşmaya başladı. Muaviye Osman'ın hilafeti sırasında Şam valisiydi ve onun ölümünden sonra İslam dünyasında hüküm sürdürmek niyetini taşıyordu ve bu düzeni kendi ailesinde yerleştirmeyi düşünüyordu. Muaviye'nin İmam Ali Aleyhisselam aleyhindeki savaş işte bu nedenle başladı. Bu savaşta yenilginin eşiğinde olan Muaviye, halkın aldatılması ve savaştan el çekmelerinin sağlanması için Amr bin As'ın önerisiyle mızrakların ucuna Kur'an takılması emrini verdi. Hazreti Ali Aleyhisselam askerlerinden bir grup o hazretin tüm uyarılarına rağmen aldandılar ve savaş meydanını terk ettiler. Önce bugün Hicri Kameri 1 Safer 61 yılında Kerbela olayından sonra esir alınan Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt kervanı Yezid bin Muaviye hükümetinin merkezi olan Şam'a girdiler. Şam'da Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyti özellikle Hazreti Zeynep ve İmam Seccad çeşitli aşamalarda Yezid Sarayı ve Şam Camii'nde zalim Emevi hükümdarı Yezid aleyhdarı ifşaatlarda bulundu ve Kerbela şehitlerinin dökülen kanlarının taşıdığı mesajı en iyi şekilde halka ilettiler. Öyle ki Şam halkı Yezid ordusunun işlediği cinayetlerle ilgili gerçekleri öğrenme fırsatı buldular. Tabii bu konu Yezid'in İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin katledilmesi emri verdiğini yalanlamasına neden oldu ve böylece suçu Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın üzerine attı. Önce bugün Hicri Şemsi 7 Şehriver 1369 tarihinde İslam aleminin önde gelen taklit mercilerinden Ayetullahul Uzma Seyyid Şahabeddin Meraşi Necefi 96 yaşında Hakk'a yürüdü ve Kutsal Kum kentinde yer alan kendi kurduğu büyük kütüphanesinde toprağa verildi. Bu önde gelen tanınmış alim fıkıh usulü, hadis, tefsir, kelam ve ahlak temelleri bilim dallarını Irak'taki Kutsal Kazemeyn ve Necefi Eşref kentlerinde öğrendi ve içtihat makamına ulaşmasının ardından Ayetullah Hayri Yezdi'nin önerisi üzerine Kum Dini İlimler Havzası'nda ders vermeyi başladı. Ayetullah Seyyid Şahabeddin Meraşi Necefi Kum'dayken kitap okumaktan asla vazgeçmedi ve sahip olduğu geniş ilimden yararlanarak irfan, akli ilim, matematik, kimya, edebiyat özellikle Rical bilimini genişletti. Diktaşşah rejimiyle başlattığı mücadele sürecinde İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin daima yanında bulunan Ayetullah Seyyid Şahabeddin Meraşi Necefi fıkıh, fıkıh usulü, hadis, irfan dallarında birçok eser kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Okul öncesi Covid teyakkuzu şart. Bu kışa tedbirli girelim.
Yeni Asya.
Cumhur İttifakı'nın iddiaları boşa düştü.
Milli Gazete.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek giderek düşüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 27 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Milleti Üzen Liste başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Milletimiz hedefi Büyük Türkiye'de yaşamak olduğu halde idarecilerin yaptıkları hatalar sebebiyle maalesef bu hedefe ulaşabilmiş değiliz. Ekonomik ve siyasi tablolar Türkiye'nin iyi noktalara doğru gitmediğini gösteriyor. Elbette her şey ekonomi penceresinden bakmak doğru değildir. Fakat ülkemizdeki başka pencerelerde cezbedici değil ki. Ekonomi iyi değilken dış politika, eğitim, sağlık, tarım ve diğer konularda arzu edilen seviyelerde olduğumuzu kim söyleyebilir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Milleti üzen başka bir tablo daha var. Haberlere göre ülkemiz son 10 yılda Dünya Refah Ligi'nde 27 sıralık düşüş yaşamış. Yani neredeyse her yıl 3 basamak birden düşmüş, gerilemiş ya da başka ülkeler Türkiye'nin önüne geçmiş. Daha da üzücü olan iç savaşın yaşandığı Libya ve Suriye ile ekonomik krizdeki Lübnan'dan daha fazla bir refah kaybının olması. Hayır, ülkemizde refah kaybı yok diyen idareci ve siyasetçi çıkabilir mi? %10'larda olan enflasyonun resmi rakamlara göre dahi %80'i aştığı bir yerde refah kaybı olmaz mı? Elbette belli bir kesim, yani refah seviyelerine yükselmiş olabilir. Fakat esas olan milletin çoğunluğunun refah seviyesi değil mi? İdareciler bir kişiyi ya da bir kişiyi daha iyi refah seviyesine çıkarmış olabilirler. Peki 80 milyonun refah seviyesi ne durumda? İlgili haberlere göre Dünya Refah Ligi'nde 2011'den bugüne en büyük kayba uğrayan ilk iki ülkeden biri olduğu belirtilen Türkiye, dünyanın en refah içinde yaşayan ülkeler sıralamasında Botswana, Sri Lanka ve Kırgızistan'ın da gerisine düşmüş. 12 temel alanda 300 indikatör incelenerek hazırlanan endeks, tüm dünyada siyasetçilerin toplumlara sözünü verdiği refahın ne seviyede olduğunu bağımsız şekilde ortaya koymayı hedefliyormuş. Peki listenin zirvesinde kimler var? Danimarka, İsveç ve Norveç'in en refah yaşanan ilk 3 ülke olarak sıralandığı listede Almanya 9. İngiltere 13. Japonya 19. Amerika ise 20. sırada. Bu ülkenin sıralamadaki yerleri 10 yıl önceye kıyasla hemen hemen aynı. Türkiye'nin ise son 10 yılda her yıl biraz daha düşerek listenin düşük refahlı ülkeleri belirtilen sarı bölgesine gerilediği görülüyor. İdarecilerimizin pek çok defa kınadığı ve eleştirdiği yabancı ülkelerin refah listesinde yerini korumuş olması ve bizim gerilere düşmemiz acaba onları hiç ilgilendirmiyor mu? Siyasetçi ve idarecileri bilemeyiz ama bu listeler milletimizi cidden üzüyor ve hayıflandırıyor, bilinsin.
Remzi Özdemir 27 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde emekli maaş promosyonu AK Parti planı mı başlıklı yazısına yer veriyor. Bankaların emekli maaş promosyon yarışı tüm hızıyla sürüyor. En son rakam 8.250 lira. Bu baş döndürücü yarışta emekli bir o bankaya koşuyor, bir o bankaya. Bankaların önünde uzun kuyrukları var. Bazı bankalar kuyruğun şubesinin önünde görünmesi tepki çekmesin diye müşterileri 30 metrekarelik şubelere tıkıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nefes dahi alamıyorsun. Emekli promosyon kuyruğunda kimisi bankacıya saldırıyor, kimisi ben daha önce geldim diyerek araya kaynak yapmaya çalışan bir başka emekliye. Şu ana kadar promosyon kuyruğunda bir kişi kalp krizinden öldü, bir kişi sıra kavgası nedeniyle bacağından bıçaklandı ve polise intikal etmeden çözümlenen 100 kadar saç baş yumruk yumruğa kavga vakası duyuldu. Bundan sonrası ne olur göreceğiz. Önce bankalar neden bu emekliye promosyon yarışına girdi ona bakmak lazım. Şu ana kadar ki en güçlü iddia karları %400 artan bankalara bu promosyonu vermesi için hükümet baskı yaptı. Şu ana kadar kamu bankalarının bu yarışa katılmaması, özel bankaların 8 bin liraya kadar verdiği promosyonu hala 500 ila 750 lira arasında tutması kafaları kamu bankaları istese bu paranın iki katı promosyonu emekliye verebilir ancak vermiyor. Bu da gizli bir talimat iddialarını güçlendiriyor. Özel ve kamu kurumları maaş promosyonuna 40 bin liraya kadar promosyon veren kamu bankalarının emekliye 500 ila 750 lira vermesi gerçekten ilginç. Hükümetin özel bankalara bu promosyonu verin diye talimat verip vermediğini anlamak imkansız ama işaretler bu yönde çok güçlü. Bankalar bitmiş tükenmiş bir emekliden ne kazanabilir? Bankalar için en önemli amaç yeni müşteriye çapraz satış yapmak. Yani kredi kartı vermek, kredi ve diğer ürünlerin kullanılmasını sağlamak. 4000 lirayı son zamlarla bulan bir emeklinin çapraz satış yapılacak hali mi kalmış? Adam sabahın köründe o promosyon yarışına giriyorsa o tükenmiş demektir. Tükenmiş bir emekliye banka ne satış yapacak da kazanacak. Peki hükümetin baskısı varsa bankalar neden bunu hemen kabul edip bol keseden para dağıtmaya başladı? Bana göre basında sık sık çıkan banka karlarıyla alakalı. Krizdeki Türkiye adım adım batarken bankalar dehşet karlar açıkladı. Her ne kadar bankalar bu karı ön plana çıkartmamak için bilanço haberini ekonomiye bu kadar destek verdik diye bülten hazırlasa da %400 artan karlar 85 milyon halkın gözüne sokuldu, rahatsızlık yarattı. Bankalar da bunu biliyor. İşte bu nedenle ister hükümet baskısı isterse kar baskısı deyin, ortada bir gaz alma operasyonu olduğu açık.
Tahran Radyosu.
Şakir Tarım 27 Ağustos tarihli Milli Gazete'de gündemi altılı masa belirliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi partiler iktidar ve muhalefetiyle bu ülkenin problemlerini çözüp güzel günlere ulaştırmakla görevlidir. Özellikle milli meselelerde iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerekir. Birliktelik ülkeye güç ve dinamizm kazandırır. Türkiye'nin bekasını ilgilendiren hassas konularda görüş alışverişi yapmak ihmal edilemez. Anlaşma, uzlaşma zemini böyle sağlanır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'de 20 senedir muhalefeti dışlayan, küçümseyen bir iktidar var. Bu tavır insanımızı ayrıştırıyor, iç çatışmaya kapı aralıyor. İsrail ve Amerika ile canciğer olan iktidar birlikte yaşadığı insanları değersizleştiriyor. Bu ülkedeki 85 milyon insanın hepsi birinci sınıf vatandaştır ve eşit haklara sahiptir. Defalarca hükümete siyasi parti liderlerini bir masa etrafında toplama önerisi yapılmasına rağmen bir türlü karşılık bulmadı. Altılı masa oluşumu bu zaruretten doğdu. 6 parti, farklı tüzük, genel başkan ve kadrolara sahipti ama ülkenin temel meselelerinde birleşiyorlardı. Mesele Türkiye olunca gerisi teferruattı. Bu yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözümünde birleştikleri konulardan işe başladılar. 6 aylık süreçte belirli bir mesafe aldılar. Bir samimiyet oluştu. Emin adımlarla hedefe doğru ilerliyorlar. Altılı masayı oluşturan partiler 21 Ağustos'ta birinci turun son toplantısını yaptılar. Daha toplantı öncesi Türkiye'ye hep birlikte güzel yarınlara mesajı verdiler. Toplantıda aldıkları kararları bir bildiri ile deklare ettiler. Birlikteliğin süreceğini açıkladılar. Erken veya baskın seçime karşı tedbirli olduklarını belirttiler. Altılı Masa'nın bildirisinde bütün ihtimallerin değerlendirildiği hatırlatıldı. Altı partinin ortak sorunlar karşısında ortak sorumlulukları olduğunu söylediler. Tüm süreçlerde istişareye önem vererek birlikte yol yürüyeceklerini açıkladılar. Altılı Masa Türkiye'de ciddi bir karşılık buldu. Çünkü kuşatıcı bir politika izliyorlar. Ortak bir cumhurbaşkanı belirleme kararı aldılar. Ortak adayımız Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak diyorlar. İşte kuşatıcılığın derecesi. 13. cumhurbaşkanı sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır. Türkiye'nin imkanlarını yağmalayanlar altılı masaya sığ bir alana çekmek istiyorlar. Aylardır altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklaması için yırtınıyorlar. Zaten siyasi tansiyon yüksek. Seçim tarihi duyurulmadan aday belirlemek gerilimi arttırır, kısır çekişmelere yol açar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli gelişmeler.
Filistinli esirlerin toplu grev başlatması.
Irak'ta yaşanan son gelişmeler
ve Suriye hava savunma sisteminin ırkçı İsrail'in saldırısına karşı koyması
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Siyonist rejimin hapishanesindeki Filistinli esirler, korsan İsrail yetkililerinin hapishanelerdeki acımasız eylemlerini protesto etmek için geçen pazartesi günü toplu greve başladılar. Grevin ilk adımı esirlerin güvenlik denetimini reddetmesi oldu. Bu teftişler esirler için o kadar küçük düşürücü ki cezaevi güvenlik güçleri esirlerin hücrelerine girip tamamen denetler ve bazen esirleri teftiş için soyunmaya mecbur bırakır. Cezaevi yönetimi bu aşamada esirlerin taleplerine cevap vermezlerse ikinci aşama başlayacak ve bu da cezaevi yemeklerin iadesi ve yine geçen çarşamba günü başlayan açlık grevidir. Üçüncü aşamada esirler tüm İsrail cezaevlerinde süresiz bir açlık grevini koordine ediyor. Birkaç yıl önce de benzer bir eylemde Filistinli esirler yaklaşık 40 gün 40 gece açlık grevi yaptı ve sonuç olarak cezaevlerinin verdiği sözlerin birçoğu yerine getirildi.
Siyonist rejimin hapishanelerindeki Filistinli esirlerin açlık grevi başlarken esirlerin aileleri Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Bürosu'nun önünde oturma eylemi yaptı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey lideri Davut Şahap, Filistinli mahkumların ailelerinin Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Ofisi önünde oturma eylemi hakkında İran Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle dedi. Filistin milleti ve tüm Filistinli gruplar, Filistinli esirlerin meşru haklarının elde edilmesi için İsrail rejiminin nezaretindeki Filistinlerin savaşını desteklemek için birleşti.
Filistin Kurtuluş Hareketi Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin El-Şeyh de Filistinli esirlere yerel, resmi ve uluslararası düzeyde kapsamlı destek ve dayanışma sağlanmasının beklendiğini vurguladı. El-Şeyh, Filistinli esirlerin Siyonist rejim tarafından büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ve uluslararası kuruluşların esirleri desteklemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'taki şehit, esir ve yaralıların işlerinden sorumlu Zahir Cebari'nin de Filistinli esirleri desteklemek için Filistin halkını ülke çapında harekete geçmeye çağırdı. Hamas'ın Filistinli esirleri güçlü bir kale gibi desteklediğini belirten Cebari'nin, Siyonist düşmanın Filistinli esirler hareketinin kazanımlarını sürekli yok etme çabalarına rağmen hapishanelerdeki esirlerin kararlılığını asla zayıflatamayacağını açıkladı. Söz konusu Hamas yetkilisi, direniş gruplarının Siyonist rejimin cezaevlerinde devam eden gelişmeleri takip ettiğini ve başta Filistinli esirler olmak üzere halkın haklarını korumak için yeterli kararlılığa sahip olduğunu vurguladı. Şu anda Siyonist rejim cezaevlerinde 131'i kadın, 175'i çocuk olmak üzere 4550 Filistinli esir bulunmaktadır.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudileştirme faaliyetlerine karşı düzenlenen haftalık gösterilere ve eylemlere müdahalede bulunması sebebiyle geçen cuma günü yine çatışmalar meydana geldi ve yaralananlar oldu. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında bulunan Cebelu Subeh mıntıkasında gerçekleştirilen haftalık eyleme, işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu. Filistinli gençlerin lastik yakarak ve taş atarak işgalci askerlere karşı koydukları belirtildi. Cebelu Subeh bölgesinde yüzlerce kişi cuma namazı sonrasında meydana çıkarak Avitar Yahudi Yerleşim Merkezi'nin kurulmasına karşı gösteri düzenledi.
Nablus'un doğusundaki Beit Dicen kasabasında da işgal güçleri haftalık gösteriye müdahalede bulundu ve çatışmalar çıktı. İşgal güçlerinin, göstericilerin, basın mensuplarının ve sağlık ekiplerinin üzerine gaz bombaları attıkları bilgisi verildi. Gaz bombaları yüzünden 8 kişinin nefes alma krizi yaşadığı, bir kişinin bedeninde de yanıklar oluştuğu bildirildi. Kalkliya'nın Kefer Kaddum kasabasında da işgal güçlerinin haftalık gösteriye müdahalede bulunması sonucu bir basın mensubu 5 kişi plastik mermiyle yaralandı. Çok sayıda kişi de nefes alma krizi yaşadı. Benzer şekilde Tulkerem'de de haftalık gösteriye müdahale yüzünden çatışmalar meydana geldi. El Halil'de ise Babuz Zaviye mıntıkasında cuma namazı sonrası Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışma meydana geldiği haberi verildi. Filistin Kızılay'ı Siyonist güçlerle çıkan çatışmalarda 32 Filistinli'nin yaralandığını duyurdu.
Irak'taki mevcut krizin devamı olarak geçen salı sabahı Sadr hareketinin yüzlerce destekçisi Bağdat'taki Irak Yüksek Yargı Konseyi binası önünde toplandı. Bu toplantının ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi bu ülkenin mahkemeleri ile federal mahkemesinin faaliyetlerinin durdurulduğunu bildiren bir bildiri yayınladı. Bağdat'ın bu yargı kurumu yaptığı açıklamada binasının önündeki toplanma ve oturma eylemlerinin Yüksek Yargı Konseyi'ne bu ülkenin parlamentosunun feshedilmesine karar vermesi için baskı yapmayı amaçladığını belirtti.
Muktada Sadr'ın Bağdat'taki ofisinin direktörü İbrahim el-Caberi geçen salı günü ülkenin parlamentosunun feshedilmesi gerektiğini söyledi. Bu eylemin reformist tedbirlerle uyumlu olduğunu iddia eden el-Caberi, Sadr hareketinin Irak Yüksek Yargısı Başkanı Faik Zidan'ın görevden alınmasını da talep ettiğini vurguladı. Sadr hareketi ve destekçilerinin Yüksek Yargı Konseyi tarafından parlamentonun feshedilmesi talebi, daha önce Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin Temsilciler Meclisi'ni feshetme yetkisinin bulunmadığını bildirmesine rağmen devam ediyor. Göstericilerin geri çekilmesi ve konsey binası ve Irak Federal Yüksek Mahkemesi kuşatmasının kırılmasının ardından Irak Yüksek Yargı Konseyi bu konseyin faaliyetlerine çarşamba gününden itibaren devam edeceğini duyurdu.
Sadr hareketi taraftarlarının Yüksek Yargı Konseyi önündeki eylemi Irak'ta geniş tepkiyle karşılandı. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Mısır gezisini yarıda bırakıp Irak'a döndü ve yaptığı açıklamada devlet kurumlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, Irak'ın gerçek bir tehlikeyle karşı karşı olduğu uyarısında bulundu. Öte yandan, Siyade Koalisyonu'nda başkanı olan ve daha önce Sadr'ın Irak'ta yeni güç inşa etme hareketinin müttefiki olan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Sadr'ın destekçilerinin Irak'ın Yüksek Yargı Konseyi binası önünde oturma eylemi yapmasına tepki göstererek şöyle dedi: "Hepimizin ihtiyaç duyduğumuz yargı erkiyle mücadele etmemeliyiz. Bugün gelinen noktadan esef duyuyoruz. Parlamento kapalıdır, Yüksek Yargı Konseyi kapalıdır ve geçici hükümet iş başındadır."
Tahran Radyosu.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de bir açıklama yaparak mevcut sorunlar ve zorluklara karşı bu ülke halkının birliği ve barışçıl demokratik yolun korunması çağrısında bulundu. Salih açıklamasında şunları vurguladı: "Irak'taki gelişmeler herkesin sükunetini korumasını ve konuşma diline hakim olmasını, ülkenin tehlikeli ve bilinmez labirentlere düşmemesini sağlamasını gerektiriyor."
Bu arada Irak'ın Ulusal Hikmet Hareketi'nin lideri Seyyid Ammar Hekim, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı görüşmede düşüncelerin ifade edilmesi için yasal yolların ve demokratik geleneklerin kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Yargı sistemi temel direklerden biridir. Ülkenin siyasi ve sosyal sistemine herhangi bir saldırı, Irak'ı kimsenin güvende olmadığı bir kaosa sürükleyecektir," dedi.
Konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaçılı'nın görüşlerini dinleyelim.
Ya eskiden bir Sünni hükümet vardı Irak'ta. Sonradan bu Saddam Hüseyin devrildikten sonra çoğunluk Şiilerde olduğu için Şiiler artı Sünniler gibi bir formül bulundu. Hakikaten de şu anda çok güzel bir sistem var nihayetinde. Yani en azından Irak için, Lübnan için düşündüğümüzde bir Kürt Sünni Cumhurbaşkanı, bir Şii Başbakan ve bir Sünni Meclis Başkanı. Güzel bir formül. Buna uymak gerekiyor ama bir belli de dediğin gibi. Ama şu anda Şiiler içiye bölmüş vaziyettedir. İçiye böyle bir durumla karşı karşıyayız. Orada şey, yani bunların hepsi nihayetinde her gün bunların hepsinde böyle bir konuşmaya gelirse İsrail karşıtlığı var, Siyonist rejim karşıtlığı var. Hepsi öyle konuşurlar. Mangalda Türkiye'de ben bugün çok hafifle konuşuyorum. Mangalda çul bırakmazlar bunlar İsrail karşıtlığında. İsrail orada güzel vuruyor, oturuyor, kalkıyor, dağıtıyor, yerle bir ediyor. Bir son eyleminde 40 tane şehit vardı. Siz de ne yapıyorsunuz? Yok, ben yoksam meclis yok. Ben yoksam dağıtırım, onu yaparım, bunu yaparım. Ya bir bütün bir Irak bir birleştirin arkadaş ya. Bu Müslüman devletten hepsi halep hürmelal ya. Hepsi bir şekilde birbirlerini yemekle, kendi yemekle meşguldurlar. Orada da İsrail'de her şeyini yapıyor. Bu nedenle dolayı hiç mi hiç olumlu bakmıyorum. İsterse etkisi olsun ya da olmasın. Valla galiba 170'e yakın siyasi parti var. Böyle bir şey mi olur? 170'e yakın siyasi parti mi olur? 170'e siyasi parti yakın. Siyasi parti Sünnisi, Şiisi, Kürdi, ne bileyim, Arabi, hepsi saçma sapan bir şey. Ya 4-5 tane parti olur, iktidara gelirsiniz. Herkes kendi kaderini, siyasi kaderini, siyaset geleceğini bağlamış siyasi partiler. Ben yoksam çitlerim. Yani aynen böyle olmuş. Ben yoksam bu sistemi çitlerim. Ben yoksam parlamentoyu dağıtırım. Bunu yaparım. Çok saçma sapan bir şeyler yapıyorlar. Ve onun sonucunda ya bazen böyle şeylerde diktatörlük çıkar. Birisi çıkar, herkesi susturur. Veya iç savaşa gider. Her ikisi de Irak için tehlikelidir. Bu nedenle de siyasi liderlerin, başta Muqteda Sadr olmak üzere hepsinin aklı selime davet etmek gerekiyor. Bu kadar yapılan ülkelerin sonunda görmüşüzdür. Her zaman bunun içinden ya iç savaş ya da bir diktatörlük çıkar, olmaz. Herkesi yerine oturur. Bütün Orta Doğu'da olan her şey Riyad, Tel Aviv, Londra akseninde olur. Bunların tabii Amerika her zaman yanındadır. Böyle bir üç başkentten yönlendirilir. Hepsini bunlar Londra'da yazarlar, Tel Aviv'de eylem planını yaparlar, Suudi Arabistan'da hayata getirirler. Bunların hepsinin başından sonra söyledim. Bugün Suriye halkının da başına gelenin de bu eksende, Libya'da da böyledir, Lübnan'da da böyledir, Kuzey Afrika'da da böyledir, hepsinde böyledir. Yani Suudi Arabistan bugün sahip olduğu bütün petrodolarlarla, çili dolarlarıyla dünyaya yön vermeye çalışıyor ve tabii burada da en önemli şey Siyonist İsrail rejiminin geleceğini, güvenliğini güvence altına alma olsun. Her türlü plan, uzun vadeli ve kısa vadeli planlar gerçekleştiriyorlar.
Sayın Karaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Rusya Savunma Bakanlığı Cuma gecesi yaptığı açıklamada Suriye savunmasının Perşembe gecesi ülkenin batısındaki Misyaf bölgesini ateşlenen ırkçı İsrail füzelerini engellediğini ve imha ettiğini duyurdu. Son yıllarda Siyonist rejim İsrail, Şam'a ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine hava yoluyla defalarca saldırdı ve bu saldırıların çoğunda Suriye hava savunmasının zamanında müdahalesiyle püskürtüldü. İran'ın bildirdiğine göre İsrail savaş uçakları Misyaf'taki Suriye Araştırma Merkezi'ni seyir füzeleri ve güdümlü bombalarla hedef aldı.
Suriyeli bir askeri yetkili Sana'ya yaptığı açıklamada Suriye hava savunmasının geçen Perşembe günü saat 19.15 civarında İsrail hava saldırılarına karşı koyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen söz konusu Suriyeli yetkiliye göre bu saldırı denizden ve Tartus vilayetinin güneybatısında gerçekleştirildi ve düşmanın Hama ve Tartus şehirlerini hedef alan füzelerinin çoğu vuruldu. Suriye hükümeti defalarca Birleşmiş Milletler'e bu saldırıları kınayan ve durdurmasını isteyen birçok mektup göndermiştir.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@aws.ilip.il üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura Hamaseti'nde kadınların varlığı.
Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ordusu ve beraberindekilerin Kerbela'da yaşattıkları hamasetin yanı sıra Kufe ve Şam halkından kocalarının tam tersine Yezid ordusuna destek vermek istemeyen faziletli kadınlar da vardı. Onlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı desteklerken Ehl-i Beyt esirlerini himaye edip onların hakkaniyetini savundular.
Tarih boyunca kadınlar her iki hak ve batıl, iman ve imansızlık, iyilik ve kötülük cephelerinde rol aldılar. Ahlak, maneviyat, iffet ve takvayı koruyan kadınlar, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olarak toplumun saadet ve selametine garantilediler. Bu arada insani doğallarını da unutan ve göz ardı eden kadınlar da fesat ve yok oluşa yüz tuttular. Kur'an-ı Kerim başkalarına ibret olsun diye bazı iyi ve kötü kadınların hayatını konu etmekte. Bu ilahi kitap birçok olumlu değişikliklere sebep olan Hazreti Meryem ve Firavun'un eşi Asiye'nin yanı sıra düşünce ve davranışları ile insani faziletlerin yok olması hem kendi ve hem başkalarının Allah şahit edilmesine sebep olan Hazreti Lut ve Nuh gibi peygamberlerin eşlerine de değinmekte.
Tabii ki kadının duası ve özü erkek gibi ihtiyar, sorumluluk ve de kemale ulaşmak gibi üç önemli insani özelliğe sahiptir. Kur'an-ı Kerim cennet nimetlerinden söz edince hem kadın hem erkeği muhatap alıyor. Nitekim Hadid suresinin 12. ayetinde şöyle buyruluyor. Mü'min erkeklerle mü'min kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir. Bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır.
İnsanlık toplumunun yarısını oluşturan kadının gerçek çehresi eski tarih yapraklarında kendini en iyi şekilde gösterirken onun olumlu ve olumsuz rolünü gözler önüne seriyor. Kadının Kerbela'daki olumlu rolü ve İmam Hüseyin'in mesajını duyurmak olumsuz rolünden çok daha parlak ve koyudur. Nitekim Hazreti Zeynep gerçeği ve imameti savunmakta ve de yüceliğe doğru harekette eşsiz ve kalıcı bir örnektir. İmam Hüseyin ordusu ve beraberindekilerin Kerbela'da yaşattıkları hamasetin yanı sıra Kufe ve Şam halkından kocalarının tam tersine Yezid ordusuna destek vermek istemeyen faziletli kadınlar vardı. Onlar İmam Hüseyin'i desteklerken Ehl-i Beyt esirlerini himaye edip onların hakkaniyetini savundular. Bu destek ve savunma o hazretin ve sahabesinin mazlumca şehadetinin ardından hemen sonra Aşura gününün akşam saatlerinden itibaren başladı. Kadınlar bu harekette basiret ve bilinçle olaylara baktıklarını ve yaklaştıklarını gösterdiler.
İmamın şehadetinden henüz birkaç dakika geçmişti. Her yer kan, ateş ve dumandı. Düşman İslam kampını yağmalamakta ve her yeri yakmaktaydı. O hengamede bir ses duyuldu. İlahi hükümden başka bir hüküm yoktur. Gelin Allah için intikam alalım. Bu kocasıyla birlikte düşman ordusunda olan Bekr bin Vail aşiretinden bir kadının sesiydi. o İbni Ziyad ordusunun sayısız kasvetli cinayetlerini görünce eline kılıcını alıp erkeklerin çadırlarına doğru koştu ve haykırdı. Ey Bekr bin Vail aşireti! Acaba peygamberinin kızlarının yağmalanmasına göz mü yumuyorsun? O bağırıyor ve yardım istiyordu. Kocası sinirlendi ve ona doğru koşarak düşmana saldırmasına engel oldu.
İmam Hüseyin ve Sadık Yaren denen şehadeti ardından İbn-i Ziyad ordusunun komutanı Ömer bin Saad, imamın mübarek başını Kerbela'dan Kufe'ye götürmek üzere Huli adında birine görevlendirdi. Huli gecenin bir vakti Kufe'ye vardı fakat sarayın kapıları kapalıydı. Çaresizce imamın güz yüzlü başını evine götürmek zorunda kaldı. İmam ve ehli beytini çok seven eşi Nevar, yolculuğunun nasıl geçtiğini sorunca Huli, ''Sana hazine getirdim. Hüseyin'in kesik başı şu anda senin evinde.'' dedi. Nevar bunu duyunca kalbi sanki çarpmaktan durdu. Bacakları gövdesine taşımaz oldu ve bembeyaz kesildi. Büyük bir öfkeyle bağırdı. Eyvahlar olsun sana. İnsanlar yolculuktan altın ve gümüş hediye getirirken sen Resulullah'ın evladının kesik başını mı getiriyorsun diye sordu. Huli yarın kesik başı İbn-i Ziyad'a götürdüğünde büyük bir mükafatla ödüllendirileceğini söyleyince Nevar dayanamayıp Allah'a yemin ederim ki seninle artık bir çatı altında yaşamayacağım. Sen Resulullah'ı evladını öldürmekle incittin. Alem kadınları baş tacının evladının başı ile ödül almakla Allah'tan korkmuyor musun? Deyip yaşlı gözlerle eşini terk etti.
Abdullah bin Ömer, Ensari'nin kızı Dürretu'lu Sedef, döneminin ehl-i beyt dostu ve cesur kadınlarından biriydi. İmam Hüseyin aleyhisselam ve sahabesinin şehadeti haberini duyunca hıçkırıklara boğuldu ve babasına hitaben, ''Babacığım, hidayet ehlinin şehadeti ardından artık dünyada hayır kalmadı. Allah'a yemin ederim ki halkı ayaklandıracağım, esirleri serbest bıraktıracağım, imamın mübarek başını geri alacağım ve kendi evimde toprağa vereceğim, dedi. Ardından Dürretü'lü Sedef evden çıktı. Halep ve civar kentlerin halkını yardıma çağırdı. Tarihi belgelere göre 70 kadın ona katıldı. Hepsi savaş giysileri kuşanıp düşman ordusu ve esirler kervanına doğru yola koyuldu. Çocukların ağlama ve kadınların seslerini duyunca duygulanıp ağladılar. Ardından gizlenip düşmanı tespit etmeye başlayıp onlara saldırdılar. Dürretu'lu Sedef eşit olmayan bir savaşta şehit oldu.
İmam Hüseyin ve sahabesinin şehadetinden bir süre sonra Beni Esed aşireti Kerbela'dan geçerken çöl ortasında kızgın güneşin altında bırakılan cesetleri görünce çok duygulanıp Kabili'ye dönüp erkeklerini olaydan haberdar ettiler. Fakat İbn-i Ziyad kadınları ellerinde kazma, kürek ve hasırla Kerbela'ya gidince erkekler galeyana gelip onların arkasından harekete geçtiler. O acı günde kadınlar ve erkeklerin ağlama sesleri semaya yükseldi. Şehitlerin başsız bedenleri tanınmaz haldeydi. Beni Esed aşiretinin hareketi, Aşura'nın ardından İbn-i Ziyad ve Ümeyye oğullarına karşı ilk isyan ve muhalefet hareketi olarak tarihe geçti.
Hint, Yezid'in eşlerinden biri ve Hazreti Zeynep mektebinde öğrenim gören biriydi. Esir olarak Şam ve eşinin sarayına getirilenlerin İmam Hüseyin'in ehl-i beyti olduğunu öğrenince feryat edip elbiselerini parçalayıp yalın ayak koşarak eşinin yanına gitti. Yezid özel misafirleriyle birlikte oturmuştu. Hint, ey Yezid, Hüseyin'in kesik başını mızraklar üzerinde Şam'ın kapısında asılmasına acaba sen mi emir verdin diye sordu. Şahlık makamında misafirleriyle birlikte oturan Yezid eşini o halde görünce kalkıp üzerini örttü ve çevredekileri kandırmak için evet, peygamberin kızı için ağla. Allah İbn-i Ziyad'ı lanet etsin ki Hüseyin hakkında acele etti ve onu öldürdü diyerek suçu İbn-i Ziyad'a yüklemek istedi. Yezid eşi Hind'in üstünü örtünce Hind sinirlenerek yazıklar olsun sana ey Yezid. Bana hassasiyet gösterip üstümü örttün. Neden bunu Hazreti Fatıma'nın kızları içinde yapmadın? Neden onların yüzlerini açtın ve onları harabede tuttun? Hind'in bu sözleri ardından sarayda bulunan diğer kadınlar da ağlamaya ve feryat etmeye başladılar.
Böylece İmam Hüseyin'in din işlerinde kıyamette emri bil maruf ve nahiyel münker felsefesi, Aşura kıyam ardından Kufe ve Şam'da kadınların harekete geçip hamaset yaratmasına sebep oldu. O kadınların her biri kendi güç ve konumu itibariyle hakkı savunmak ve ifşaatta bulunmak için her fırsatı değerlendirdiler.
Gündüz hayalimde, gece düşümde. Gel dinim, imanım, İmam Hüseyin. Yılın 12 ay sabah seherinde, her dertlere derman İmam Hüseyin. Devitim var, kalem tutmam elimde. Hakkın kelamın okurum dilimde. Muhammed'in sancağının dibinde salınır da mazlum İmam Hüseyin. Aşk kitabın Huda bana gönderdi. Gökten Cebrail de yere indi. Yezidleri cehenneme gönderdi. Alimsin keyfiniz İmam Hüseyin. Hatice rehberi divanda bir yar. Fatıma ana ağlar hem saçın yolar. Hakka terazi olmuş mizan kurar. Şehit donu giyen İmam Hüseyin. Pir Sultan ne güzel bulmuş yerini. Ben pirime kurban verdim serimi. Muaviye oğlu mülcem soyunu sürülsün dergahtan der İmam Hüseyin.
Muhterem dinleyiciler, Aşura Hamasetinde Kadının Varlığı isimli programı dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran ve Irak Dışişleri Bakanları bugün bir araya geliyor. İran ve Umman Dışişleri Bakanları yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerle ilgili son gelişmeler hakkında telefon görüşmesi yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerika'nın cevabının ilk fırsatta verileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır iken İran İslam Cumhuriyeti 40 yıllık istikrar ve ilerleme deneyimini bağımsız ülkelerle paylaşmaya hazırdır dedi. Tahran Ticaret Odası 78 Rus şirketinden oluşan bir iş grubunun Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim sürüyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.